Bu kitap Altınokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mahinur Eğilmezler. Eserin adı Sırlı Dualar. Hazırlayan İbrahim Salihoğlu. Türü din. Yayın evi Bayzem Yayınları. Bu kitap 512 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Mart 2015. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Sırlı, zırhlı, hikmetli, nurlu ve faziletli dualar. Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur. Hadis. Ey hak yolunun yolcusu! Bir insan ibadetlerine muntazam olarak devam eder, hayırlar yapmayı sürdürür, güzel huy ve ahlaklar ile bezenmiş olursa, okul üzerine bir bela ineceği zaman, bela onu hayırlar ve güzel ahlaklar, ibadet ve taatler ile meşgul bulur. Bunun üzerine inecek bir yol, bir geçit bulamaz. O bela orada hapsolup kalır. Böylece kulun dua ve hayırlı amelleri belayı önlemiş, onu engellemiş olur. Çünkü dua ile bela birbiriyle amansız bir mücadeleye, çarpışmaya girerler. Bu mücadelede bazen dua galip gelir, bazen de bela galip gelip duayı uzaklaştırır. Dua ve bela aynen iki güreşçi gibidir. Dua galip gelirse belayı kaldırır, gökleri yarar ve Allah'a ulaşır. Bela galip gelirse duayı yok eder ve kulun üzerine iner. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Dua ve bela kıyamet gününe kadar birbirleriyle mücadeleye, çarpışmaya devam ederler. İşte bu duanın Allah'ın pek çok rahmetini ve birçok faydalarını celbetmesi ve belaları önleyici olmasındandır. Allah katında duadan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Kendisinden dua ederek istekte bulunmayana Allahü Teala gazap eder. Dua kazayı önler, iyilikte rızkı artırır. Kul işlemiş olduğu günahlarından dolayı rızkından mahrum olur. Dua Allahü Teala'nın bir icra kuvvetidir. Gelmesi kesinleşen kazayı dahi önler, uzaklaştırır. Dua müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. Şüphesiz dua gelmiş ve gelecek olan şeylere, kaza ve belalara karşı faydalıdır. Onun için ey Allah'ın kulları, duaya sımsıkı sarılınız. Dua rahmet kapılarının anahtarıdır. Dua bela def eder. Çok dua ediniz. Çünkü kapıyı çok çalana kapının açılma ihtimali büyüktür. Mazlumun bedduasından sakının. Çünkü mazlumla Allah arasında perde yoktur. Dua kapılarının kendisine açıldığı kimseye, yani dua nasip olan kimseye rahmet kapıları da açılır. Sıkıntı zamanlarında Allah'ın kendisine icabet etmesinden hoşlanan kimse, bolluk ve rahatlık zamanlarında çok dua etsin. Kabul olunacağına tam bir şekilde inanarak Allah'a dua ediniz. Şunu da biliniz ki Allah kendisinden gafil ve başka işlerle meşgul bir kalbin duasını kabul etmez. Rabbiniz ikramı bol ve haya sahibi bir Rab'dır. Ellerini kendisine uzatan kulunun ellerini boş çevirmekten utanır. Dua, ibadetin özü, hülasasıdır. Dua, ihtiyaçların anahtarı, gam, keder ve sıkıntıların kurtuluşudur. Dua bir haberleşmedir. Allah'la kul arasındaki bu haberleşme sürdüğü müddetçe Rab'la kulu arasında bir uzaklık olamaz. Dua Allah'ın ihsanını gerektirir, rızasını kazandırır, bina üzerine ikame etmeye bir vesiledir. Dua günahları terk etmektir. Çünkü dua yolları günahlarla kapanır. Ön söz. Dua küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, aciz olandan güçlü olana doğru meydana gelen bir istek ve niyazda bulunmadır. Yani dua, Allah'la kul arasında küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya doğru işleyen bir istek ve yalvarmadır. Dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun güçsüzlüğünü itiraf etmesini, sevgi ve saygı duyguları içerisinde lütfunu, yardımını ve affını dilemesini ifade eder. İnsan ihtiyacı olan herhangi bir şeyi elde etmeye istekli olmasına rağmen ona ulaşmada aciz, güçsüz ve yetersiz olduğunu, Rabbininse duasını işiteceğini ve isterse ihtiyacını gidereceğini bilir. Çünkü insan fani, sınırlı, zayıf, arzu ve ihtiyaçlarla kuşatılmış bir varlık olarak yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır. Gücü sonsuz, rahmeti geniş ve iyilikleri boldur. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olansa yalnız O'dur. Fatır 35/15. Mealindeki ayetin de işaret ettiği gibi dua, insanın Allah karşısında kendi küçüklüğünün ve çaresizliğinin bilincinde olarak ondan bir şeyler istemesidir. Evet, dua ibadetin özü, kulluğun bir parçasıdır. Duası olmayan kimsenin Allah nazarında değeri yoktur. Çünkü ayeti kerimede dua etmeye tenezzül etmeyen kafirlere hitaben müminlerin onlar gibi olmaması istenerek açıkça şöyle buyurulmaktadır. De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Furkan 25-77. Burada dikkat çekilen husus, dua etmeyenlerin değersizlikleri ve Allah katında onların önemsenecek bir taraflarının olmadığıdır. İster insan olsun, ister hayvan, bütün varlıklar kendilerine has bir dille dua ederler. Ancak hal ile dua etmek ve fıtrat diliyle Allah'ı anmak daha çok hayvanlara ve dilinden anlamadığımız diğer varlıklara aittir. Bildiğimiz ve anladığımız bir dille dua etmekse sadece insanlara ve cinlere mahsustur. Duada esas olan kulun Allah'a muhtaç olduğunu, ondan başka çaresi olmadığını bilmesidir. Zaten en çok kabul edilmeye layık olan da bu tür dualardır. Yani çok zor bir durumda, adeta denizin ortasında kalmış da her şeyin bittiği anda Allah'a yalvarıyor gibi yalvarmak dualının en makbulüdür. Dua müminler için bir ibadettir. Allah'ı Rab bilip onun önünde secdeye kapananlar, ihtiyaçlarını Allah'a bildirirler ve ondan yardım dilerler. Nitekim Fatiha suresinde sürekli yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız derler. Dua etmeyi önemsemeyenler, ibadeti önemsemeyenlerdir. Bu gibi kimseler kibirli kişilerdir. Ancak kibirliler, yani kendilerini üstün makamda görenler, Allah'tan bir şey istemeye tenezzül etmezler. Böyle bir anlayış şüphesiz ki sapıklığın ve azgınlığın ta kendisidir. Esasen insan güçsüz olduğu için başkasının yardımına muhtaçtır. Sıkıştığı zaman birilerinden yardım ister. Ancak insanın öyle ihtiyaçları olur ki başkalarının onu karşılaması mümkün değildir. İşte böyle bir noktada Allah'a inanmayan inkarcılar ve ona ortak koşan müşrikler bile ortak koştukları tanrılarını bir tarafa atar ve alemlerin Rabbi Allah'tan yardım isterler. Yunus 10:12. İlk insandan günümüze kadar bütün insanların hayatında ibadet ve dua sürekli gündemdedir. Her insan, hak veya batıl, mutlaka bir dine inanır. Allah'a inananlar, Allah'ın, Allah'ı unutanlarsa ilah diye inandığı bir şeyin önünde ibadet eder, ona sığınır, ondan yardım ister ya da ondan korkar. Dua etmek de bu tapınmanın bir parçasıdır. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, kimileri rahata kavuşunca, kendini güçlü hissedince dua etmekten kaçınır. Bu gibilerin hayatında duanın yer almaması işin aslını değiştirmez. Onlar da dara düşünce sığınılacak ve yardım istenecek bir kucak ararlar. Duanın hakikati kulun Rabbinden yardım dilemesidir. İstenilen varlık her zaman isteyenden üstündür. Kul İsteyen makamında olduğu için acizliğini, fakirliğini ve perişanlığını Allah'a arz etmeli ve dua ederken bu makamda olduğunu unutmamalıdır. Muhtaç olduğunu sevgi ve saygıyla Allah'a sunmalıdır. İnsan yeryüzünde sürdürdüğü hayatında hangi konumda olursa olsun, zengin, fakir, yüksek makamların sahibi, makamsız, çevresi geniş veya kimsesiz, her an duaya muhtaç bir varlıktır. Bu, her yönümüzle sınırlı ve zayıf bir yaratık olmamızın sonucudur. Bütün insanlar duaya aynı oranda muhtaçtır. Ama herkes için duaların ve isteklerin mahiyeti farklı olabilir. Biz fakir kimselerin zenginlerden daha çok duaya muhtaç olduklarını zannedebiliriz. Aynı şekilde çevresi kalabalık, adamları çok olan kimselerin yalnız insanlardan daha az duaya ihtiyaç duyabileceklerini de sanabiliriz. Eğer biz böyle düşünüyorsak duayı anlamamış sayılırız. Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. Alak 96 bölü 6 ila 7. Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere layık olansa ancak Allah'tır. Fatır 35'e 15 ayetleri, herkesin Allah'a muhtaç olduğunu ve zengin insanların da azmaması için duaya ihtiyaçlarının olduğunu gösteriyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yüce Allah buyurdu ki, ey kullarım, hepiniz açsınız. Ancak benim yediklerim hariç onlar toktur. O halde sizi yedirmemi isteyin ki yedireyim. Ey kullarım, benim giydiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. O halde sizi giydirmemi isteyin ki giydireyim. Ey kullarım, sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, cinleriniz ve insanlarınız yüksek bir yerde toplansalar da hepsi benden ayrı ayrı şeyler isteseler, ben onlardan her birine isteğini versem, bu benim yanımdaki hazinelerden ancak denize daldırılan bir iğnenin sudan eksilttiği kadar eksiltebilir. Demek ki insan ne kadar güçlü ve zengin olursa olsun Allah karşısında kendini yoksul görmeli. Zaten insan kendini yoksul görmezse Allah'tan istemenin bir anlamı olmaz. Dua bir iman, bir aksiyon, bir çaba ve uyanıştır. Allah'ı ve ona ait hakimiyeti, ilahlığı tanıma, itiraf etmedir. Hayatın gayesini idrak etme, yaşayışı programa koyma, ilerisi için hazırlık yapma, din için çalışmaya azmetme, toparlanma ve eksiklerini gidermedir. Dua, Allah'tan sürekli bir istemedir. Bu isteme, mümin için inanç, Müslüman olmanın bir işareti, bir hayat hedefidir. O, Allah'ın bitmez tükenmez hazinelerini iyi bir mümin olma uğruna ister, onların yeryüzüne inmesini niyaz eder. Duanın ana hedefi, insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre, dua, kulla Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur. Dua böyle bir irtibat neticesinde insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksiklerinin telafisini, diğer taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir başka söyleyişle dua sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibiyle kurduğu bir köprüdür. Bu sebeple insan tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır. Her konuda Rabbine muhtaç, aciz ve güçsüz olan kula düşen görev, güçsüzlüğünü bilerek Rabbine dua etmesidir. Müminlerin Allah'a dua etmelerini emreden bizzat Rabbimizdir. Kur'an şöyle diyor, Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet, yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Mümin 40'a 60. Duanın kabul olunması için şartlar. Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz. Önce çalışmak, sonra dua dinin esası. Kabul edilir ancak çalışanın duası. Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı şöyle. 1. Haram lokmadan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Haramdan sakının. Midesine haram lokma girenin 40 gün duası kabul olmaz. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri dedi ki, Ya Resulullah, dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdu ki, duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Yine buyurdu ki, Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlasla yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı dua kabul olmaz. 2. İtikadı düzgün olmalıdır. Bidat ehlinin duaları kabul olmaz. Hadis-i şerifte bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz buyuruldu. Ayet-i kerimenin duanın tesir edebilmesi için okuyan ve okunan kimsenin buna inanması ve okuyanın itikadının düzgün olması, Allah rızası için okuması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılığında ücret istememesi şarttır. 3. Uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah-u Teala gafil bir kalple yapılan duayı kabul etmez. 4. Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. Fahri Kainat hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. İstenilen şeyin olmaması duanın kabul olmadığını göstermez. Onun için duaya devam etmelidir. Duanın kabulünün gecikmesinin başka sebepleri de vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Mümin dua edince Allah-u Teala Cebrail'e ben onu seviyorum, isteğini hemen yerine getirme. Facir, günahkar dua edince de ben onun sesini sevmiyorum, isteğini hemen yerine getir. Şu halde duanın kabulünün gecikmesi zararlı değildir. 5. Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Efendimiz Hazreti Muhammed hadisi şerifte buyurur ki, sıkıntılıyken duasının kabul edilmesini isteyen refah zamanında çok dua etsin. Ebu İshak Hazretlerinden dua istediler, dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, efendim bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim dedi. Buyurdu ki, duamın kabul edilmesinin sebebi 30 yıldır kıldığım namazlar, ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır. 6. Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurur. Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allah-u Teala'ya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salavat getir, sonra dua et. Hadis-i şerifte buyurulur ki, çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Adet-i ilahiyeye uymak, sebeplerini aramak, bulmak için çalışmak lazımdır. Şartlarına uyarak çalışana elbet verilir. Dilediğine çalışmadan da ihsan eder. Fakat sebeplere yapışmamızı emretmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslüman Yunus aleyhisselamın balığın karnındayken ettiği duayı okuyup onunla dua ederse duası kabul olur. Birinize dert ve bela gelince, Yunus peygamberin duasını okusun. Allah-u Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Sosyolojik faydaları. Duanın sosyolojik tesirleri, yani topluma bakan faydaları da vardır. Çünkü duasız toplum boşluktadır. Dua etme duyarlılığını yitirmiş bir toplumu ve aynı zamanda insanlığı hüzünlü ve ümitsiz bir gelecek beklemektedir. Dua ihtiyacını kendinde öldüren bir toplum, pratikte fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip değildir. Dua ettikten sonra insan, gönlünde bir ferahlık ve serinlik hisseder. İsteğinin yerine getirileceği konusunda ümidi artar. Bu yönüyle dua, insana bir şifa ve ruhi bunalımlara karşı koruyucu bir sağlık tedbiridir. Bu sebepledir ki, dua etmeyen toplumlar ruhen çökmüş toplumlardır. Allah'a dua eden fertlerden meydana gelen bir toplum, sağlam bir toplumdur. Anarşiden, kargaşadan, intiharlardan, ahlaki çöküntülerden uzak bir toplumdur. Birbirlerine samimi dua ederek karşılıklı sevgi ve saygılarını artırırlar. Mesela her cuma günü hutbede şu mealde dua yapılır. Allah'ım, erkek kadın bütün müminleri, Müslümanları bağışla. Hem vefat edenleri hem hayatta olanları affet. Allah'ım, dine yardım edene yardım et. Müslümanları perişan etmek isteyenleri perişan et. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları kuvvetlendir. Bu gibi dualarla dünyanın her tarafındaki ehli iman kalbi, ruhani, nurani bağlarla birbirine bağlanır. Müminler bir vücudun azaları gibidirler. Hadisinin sırrı gerçekleşir. Bu mananın en muazzam görüntüsü hac ibadetinde Arafat'ta meydana gelir. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş, renkleri ayrı, dilleri ayrı, milyonlarca Müslüman hep bir ağızdan "Lebbeyk Allahümme lebbeyk" diyerek bütün Müslümanlar namına Allah'a teslimiyetlerini takdim ederler. Her nimetin ondan geldiğini, bütün mülk ve saltanatın ortaksız olarak Allah'ın olduğunu kainata ilan ederler. Hac ve umre için Kabe'ye gidenler, Müslümanların Allah'a gönderilmiş temsilcileridirler. Dua ederlerse Allah kabul eder, af dilerlerse affedilirler. Hadisinin sırrınca bütün ehli iman için hayır duada bulunurlar. Allah'ın affını dilerler. Bu şekilde toplu halde yapılan bir dua ise kabul olmaya daha layıktır. Nasıl ki ormanlarda milyonlarca ağaç gökyüzüne doğru dallarının elleriyle Allah'tan rahmet istiyorlar, Cenab-ı Hak da onların bu cemaat şeklindeki dualarını kabul edip ormanlık yerlere bol bol yağmur gönderiyor. Onun gibi böyle milyonlarca hacıların dilleriyle yapılan dualar elbette Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin Müslümanlara gelmesine vesile olmaktadır. Duanın sosyolojik faydaları. Duanın sosyolojik tesirleri, yani topluma bakan faydaları da vardır. Çünkü duasız toplum boşluktadır. Dua etme duyarlılığını yitirmiş bir toplumu ve aynı zamanda insanlığı hüzünlü ve ümitsiz bir gelecek beklemektedir. Dua ihtiyacını kendinde öldüren bir toplum, pratikte fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip değildir. Dua ettikten sonra insan gönlünde bir ferahlık ve serinlik hisseder. İsteğinin yerine getirileceği konusunda ümidi artar. Bu yönüyle dua, insana bir şifa ve ruhi bunalımlara karşı koruyucu bir sağlık tedbiridir. Bu sebepledir ki dua etmeyen toplumlar ruhen çökmüş toplumlardır. Allah'a dua eden fertlerden meydana gelen bir toplum, sağlam bir toplumdur. Anarşiden, kargaşadan, intiharlardan, ahlaki çöküntülerden uzak bir toplumdur. Birbirlerine samimi dua ederek karşılıklı sevgi ve saygılarını artırırlar. Mesela her cuma günü hutbede şu mealde dua yapılır. Allah'ım, erkek kadın bütün müminleri, Müslümanları bağışla. Hem vefat edenleri hem hayatta olanları affet. Allah'ım, dine yardım edene yardım et. Müslümanları perişan etmek isteyenleri perişan et. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları kuvvetlendir. Çaresiz insanların yakarışları. Allah'ın nimetini teperek yerine kafirliği seçen ve milletlerini helak yurduna sürükleyenlerden söz edilen bölüm tamamlanıyor. Onlar hala zulümlerine devam ediyorlar ve henüz azaba uğramış değiller. Hazreti Peygamber onlara dünya nimetlerinden elinizden geldiği kadar yararlanın bakalım. Çünkü sonunda varacağınız yer cehennem ateşidir demekle emrolunmuştu. Bu arada Allah'ın mümin kullarıyla ilgilenip ne alışverişin ne de dostluğun geçerli olmadığı gün gelmeden önce namaz kılmalarını, gizli açık Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerden dağıtmalarını emretmesi istenmişti. Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni salih, iyi kullar arasına dahil et. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Hazreti İbrahim, Rabbinin kendisine hüküm vermesini istemişti. İbn Abbas, bu hükmün ilim olduğunu söylerken, İkrime akıl olduğunu, Mücahit Kur'an olduğunu, Süddi ise peygamberlik olduğunu söylemiştir. Ve beni salihlere kat, beni dünyada ve ahirette salihlerle beraber kıl. Nitekim Hazreti Peygamber de vefatı anında 3 kere, ey Allah'ım beni Er-Refik, El-Ala'da kıl diye dua buyurmuştu. Dua hakkındaki bir hadiste şöyle buyruluyor. Ey Allah'ım, bizi Müslümanlar olarak yaşat, Müslümanlar olarak öldür, rüsva olmadan, değiştirilmiş, saadeti şekavete çevrilmiş kimseler olmaksızın bizi salihlere kat. ve sonrakiler için de bana doğru söyler bir dil ihsan et. Bana anılacağım güzel bir anı kıl. Hayır da bana uyulsun. Nitekim başka bir ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyurur. Ve sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Saffat 108-110. Mücahit ve Katade ve sonrakiler içinde bana doğru söyler bir dil ihsan et ayetinde güzel övgünün kastedildiğini söylerler. Mücahit bu ayeti kerimenin şu ayetler gibi olduğunu söyler. Ona dünyada mükafatını verdik. Doğrusu ahirette de o salihlerdendir. Ankebut 27. Dünyada ona iyilik verdik. Doğrusu o ahirette de iyilerdendir. Nahl 122. Leys İbn Ebu Süleym der ki, her millet, her din saliki onu sever ve onu dost edinmiştir. İkrime de böyle söylemiştir. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Kendimden sonra güzel bir anımın kalması nimetini dünyada ihsan buyur, ahirette de Naim cenneti varislerinden kılmakla bana ihsanda bulun. Babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardan olmuştu. Ayeti Allah Teala'nın Rabbimiz hesabın görüldüğü günde beni, ana babamı ve müminleri bağışla. İbrahim 41 ayeti gibidir. Hazreti İbrahim bu duasından daha sonra ölmüştür. Nitekim bir ayeti kerimede bu şöyle belirtiliyor. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir vaatten dolayıydı. Ama onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Muhakkak ki İbrahim çok içli ve halimdi. Tevbe 114. Allah Teala onu babasına istiğfarda bulunmaya devamdan alıkoyup bundan men etmiştir. Şöyle buyuruyor. İbrahim'de ve onun beraberinde olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptığınız başka şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Yalnız Allah'a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebedi düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Yalnız İbrahim'in babasına andolsun ki senin için mağfiret dileyeceğim ama Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi def etmeye gücüm yetmez demesi müstesna. Mümtahine 4. İlkleri ve sonları ile bütün yaratıkların diriltilecekleri kıyamet gününde beni rezil etme. Buhari diriltilecekleri günde beni rezil etme ayetinin tefsirinde der ki İbrahim İbn Tahman'ın Ebu Hüreyre'den onun da Allah Resulü'nden rivayetine göre şöyle buyurmuştur. Hazreti İbrahim kıyamet günü babasını boz bulanık bir halde görecektir. Bize İsmail'in Ebu Hüreyre'den onun da Hazreti Peygamber'den rivayetine göre şöyle buyurmuştur. Hazreti İbrahim babasıyla karşılaşacak ve "Ey Rabbim, diriltilecekleri günde beni rezil etmeyeceğini bana vaat etmiştin." diyecek. Allah Teala "Şüphesiz ben cenneti kafirlere haram kıldım." buyuracak. Buhari bu ayetin tefsirinde bu şekilde rivayet ediyor. Buhari aynı isnat ile tek kaldığı rivayetinde peygamberler hadisinde de buna yer vermektedir ki lafzı şöyledir. Hazreti İbrahim kıyamet günü babası Azer'i yüzü boz bulanık karma karışık bir halde bulacak. İbrahim ona "Ben sana bana karşı gelme dememiş miydim?" diyecek. Babası, bugün sana karşı gelmeyeceğim diyecek. Hazreti İbrahim, Rabbim diriltilecekleri günde beni rüsva etmeyeceğini bana vaat etmiştin. Şu cennetten uzaklaştırılmış babamdan daha şiddetli bir rüsvalık var mıdır diyecek. Allah Teala, ben şüphesiz cenneti kafirlere haram kılmışımdır buyuracak. Sonra Hazreti İbrahim'e şöyle nida olunacak. Ayaklarının altındaki nedir ey İbrahim? Bakacak ki ne görsün, çamura bulanmış bir sırtlan ayaklarından tutulup cehenneme atılıyor. Sünenül Kebir'in tefsir bölümünde Ebu Abdurrahman Nese'yi diriltilecekleri günde beni rezil etme ayeti hakkında der ki, bize Ahmet İbn Hafs İbn Abdullah'ın Ebu Hüreyre'den rivayetine göre Allah Resulü şöyle anlatıyor. Hazreti İbrahim kıyamet günü babasının yüzünü boz bulanık ve karma karışık bir halde görüp ona Ben seni bundan men etmiştim de sen bana karşı gelmiştin diyecek. Babası, fakat bugün bir kere dahi olsa sana karşı gelmeyeceğim diyecek. Hazreti İbrahim, Rabbim, diriltilecekleri günde beni rüsva etmeyeceğini bana vaat etmiştin. Babasını rüsva edersen oğlunu da rüsva etmiş olursun diyecek. Rab Teala buyuracak ki, ey İbrahim, şüphesiz ben cenneti kafirlere haram kılmışımdır. Hazreti İbrahim'in babası ondan alınacak ve ona, ey İbrahim, baban nerede buyuracak. O da, onu benden almıştın diyecek. Allah Teala, aşağı tarafına bak buyuracak. Bakıp görecek ki kendi pisliği içinde bir sırtlan ayaklarından tutulmuş ateşe atılıyor. Hadisin isnadı gariptir ve içinde münkerlik vardır. Hadiste geçen kelimesi erkek sırtlan anlamındadır. Sanki Hazreti İbrahim'in babası Azer kendi pisliğine bulanmış bir sırtlan suretine çevrilip aynı şekilde ateşe atılacaktır. Bezzar hadisi Eyüp kanalıyla Ebu Hüreyre'den, o da Hazreti Peygamber'den rivayet eder ki, bunda da gariplik vardır. Yine Bezzar hadisi, Katade kanalı ile Ebu Said el-Hudri'den, o da Hazreti Peygamber'den yukarıdakine benzer şekilde rivayet etmiştir. O günkü mal da fayda vermez, çocuklar da. Yeryüzü dolusu altını fidye olarak vermiş dahi olsa, malı kişiyi Allah'ın azabından korumaz. Bütün yeryüzündekileri fidye olarak dahi vermiş olsa çocuklar fayda etmez. O gün Allah'a iman, dini sadece ona tahsis etme ve şirkten uzaklaşma dışında hiçbir şey fayda verecek değildir. Bu sebepledir ki ancak Allah'a kalbi selimle, şirk ve kirlerden temizlenmiş bir kalple gelmiş olan başka buyurmuştur. Muhammed İbn Şirin, kalbi selimin Allah'ın hak olduğunu, hiç şüphe olmaksızın kıyametin mutlaka geleceğini, Allah'ın kabirlerdekini diriltecek olduğunu bilmesidir, diyor. İbn Abbas da, ancak Allah'a kalbi selimle gelmiş olan başka ayeti hakkında şöyle diyor. Kalbi selim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir. Mücahit, Hasan ve başkaları da kalbi selimin şirkten kurtulmuş bir kalp olduğunu söylerler. Said İbn Müseyyep, kalbi selimin sıhhatli bir kalp olduğunu ve bunun müminin kalbi olduğunu söyler. Zira münafığın kalbi hastadır. Allah Teala onlar hakkında kalplerinde bir hastalık vardır buyurmuştur. Ebu Osman en Neysaburi de der ki, o bidattan soyulmuş, kurtulmuş, sünnette huzur bulmuş olan kalptir. Camiye girerken okunacak dua. Rahmetten kovulmuş, taşlanmaya müstahak şeytandan, azim, kerim ve yüce, ezeli kudret sahibi Allah'a sığınırım. Allah'ın adıyla salat ve selam Resulullah'a olsun. Ey Allah'ım, bana rahmetinin kapılarını aç. Camiden çıkarken okunan dua. Bismillah, Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım, fazl ve kereminden dilerim. Beni kovulmuş şeytandan koru. Eve girerken okunacak dualar. Müstahap olan eve giren kimse Bismillah diyerek girmelidir. Bunun yanında Allah'ı zikretmeli ve evde kimse olsun olmasın selam vermelidir. Zira Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Evlere girdiğiniz zaman Allah katından tespit edilmiş, bereketli ve çok hoş sağlık dileyişiyle kendinizden olanlara selam verin. Evdeki müminlere yahut evde kimse yoksa Esselamu Aleyna diyerek kendinize selam verin. Eve Ayetel Kürsi ve İhlas Suresini okuyarak girmeli. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Eve girerken İhlas-ı Şerif'i okuyan yoksulluk görmez. Allah'ım, evime her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. Hayırlı bir şekilde girmeyi ve hayırlı bir şekilde çıkmayı istiyorum. Allah'ım, senin mübarek adını anarak, Bismillah diyerek evimizden çıktık. Rabbimiz, Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, sana tevekkül ettik, sana dayanıp sana güvendik. Hazreti Cabir bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre demiştir ki, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in şöyle buyurduğunu işittim. İnsan evine girerken ve yemek yerken Allah Teala'yı anarsa, şeytan arkadaşlarına şöyle der. Burada size gecelemek yok, aş yok. Fakat adam evine girerken Allah-u Teala'yı anmazsa şeytan şöyle der. Arkadaşlar, gecelemek imkanına kavuştunuz. Yemeği zamanında Allah-u Teala'yı anmazsa şeytan şöyle der. Geceleme yerine ve aşa kavuştunuz. Hazreti Abdullah bin Amir el-As rivayetinde şöyle nakledilmektedir. Hazreti Resulullah gündüz evine döndüğü zaman şöyle buyururdu. Beni barındıran ve himaye eden, beni yediren ve içiren ve bana ihsan eden Allah'a hamdolsun. Ateşten beni korumanı senden istiyorum. Malik'in Muvatta'ından rivayet edildiğine göre, içinde insan bulunmayan bir eve girildiği zaman şöyle demek müstahaptır. Selam bize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Bu elbiseyi hiçbir gayretim olmaksızın kendi ihsanı olarak bana nasip eden ve onunla beni örten Allah'a hamd ve şükürler olsun. Evden çıkarken okunacak dua. Allah'ın adıyla çıkarım. Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım sana sığınırım. Hak'tan sapmamdan yahut saptırılmamdan, ayağımın kaymasından yahut kaydırılmasından, zulmetmemden yahut zulmedilmemden, bilmememden yahut bana bilgisizlik isnat edilmekten. Ebu Davud'un rivayetinde Ümmü Seleme'den hadisi şerifin başı şöyle nakledilir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, benim evimden her çıkışında gözünü göğe doğru kaldırıp dua ederdi. Allah'ım ben sana sığınırım. Başkasının rivayetinde de evinden çıktığı zaman şu duayı ederdi şeklinde başlayarak anlatılan duayı yapardı. Daha doğrusunu Allah bilir. Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için yapılacak dua. Fazileti. Seyyid Ahmet Safi Hazretleri buyuruyor. Bu salavat-ı şerife mümin bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarının açılmasına bir vesiledir. Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki sevabını melekler yazmakla bitiremezler. Elbise giyilirken okunacak dua. Elbise giyerken Bismillah demek müstahap olduğu gibi bütün hayırlı işlerde de besmele getirmek müstahaptır. Hazreti Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir gömlek, bir hırka, cübbe yahut bir sarık gibi bir elbise giydiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu elbisenin hayırım ve içinde yapılan şeyin hayırlı olanını senden isterim ve bunun verebileceği gurur, kibir gibi kötülüğünden ve altında yapılan günahın şerrinden sana sığınırım. Erken kalkmak için okunacak dua. Erken kalkmak için muavvizeye tayin surelerini okur, daha sonra şöyle dua ederdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ona ne bir uyku ne de bir uyuklama gelir. Ey Allah'ım, gözümü uyanık kıl, kalbimi nurlandır. Benden derin gaflet ve çok uykuyu gider. Gusül ederken okunacak dualar. Abdestin adapları aynı zamanda guslün de adaplarıdır. Ancak abdeste kıbleye karşı dönmek ve duaları okumak adaptan sayılırken gusülde bunlar yapılmaz. Avret yeri açık olabileceği için kıbleye dönmek mekruh görülmüştür. Guslün en mühim adabı yıkanırken avret yerlerini örtülü bulundurmaktır. Avret yeri örtülü olarak içimizden sessiz olarak abdest duaları ve amenti okunabilir. Bazı alimlerimizin görüşüne göre gusleden kimse cunup yahut hayz ise besmele getirmez. Fakat besmeleyi diğer dualar gibi söylemeli. Ancak cunup ve hayz olanların besmele ile Kur'an'ı kastetmeleri caiz olmaz. Hidayet isteme duası. Allah'ım senden isterim çünkü ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Çünkü sen hiçbir zaman doğurmayan ve doğrulmayan ve hiçbir eşi ve benzeri olmayan bir Samet'sin. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan. Bu mübarek dua peygamberlerin yapa geldikleri bir duadır. Bu duaya daha çok yatarken devam edilmesi tavsiye edilmektedir. Hüznü gidermek için okunacak dua. Allah'ım ben şüphesiz senin kulunum ve cariyenin oğluyum. Ömrüm, vücudum senin kudretindedir. Hakkımda olan hükmün kat'idir. Hakkımda icra buyurduğun kazan adaletlidir. kendi varlığını isimlendirdiğin, Kur'an-ı Mübin'de açıkladığın, abidlerinin birisine bildirdiğin yahut gaybi ilminden bildiğin güzel isimlerin hürmetine Kur'an-ı Mübin'in kalbimin baharı, göğsümün ışığı, sıkıntı ve kasavetimin cilası, mihnet ve meşakkatlerimin yok olmasına sebep olmasını senden dilerim. İmanı kuvvetlendirme duası. Allah'ım, senden imanda sıhhat ve güzel ahlakta kuvvet isterim. Yine senden bir zafer isterim ki arkası kurtuluş olsun. Senden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza isterim. İmanın ve ahlakın kuvvetlenmesi için yalvarmak yerinde bir yalvarıştır. Rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza istemek en büyük istekler değerindedir. Sıhhat olmazsa insanın ne dünyası ve ne de ahireti kurtulabilir. Çünkü bütün başarı sıhhatle mümkündür. Kanuni'nin olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dediği gibi, sağlık Allah'ın nimetlerinin en yüce bir nimetidir. Fakat insanların çoğu bu nimetlerin şükrünü ödemekten acizdir. Allah'ın nimetlerini saymak mümkün değildir. Ancak acizliğimizi anlar ve ona göre Halik'e yalvarırsak bizim için bu güzel bir kulluk sayılmış olur. İmanı muhafaza duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, bize dinimize ve imanımıza selamet ver. Bizi dünyada ve ahirette hayırla rızıklandır. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Bu dua iman ve din duasıdır. Son nefeste imanla gitme arzusunun açıklanmasıdır. Dünya ve ahiret sahasında hayır istemeye matuftur, yöneliktir. Son nefesimizde imanla can vermeyi istemekten ibarettir. Şeytanın son nefeste insanla uğraşmasını püskürtmek için okunacak duadır. Birinci ayrımın sonu sayfa 44.